Efem Sesi Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Cemaat Rahmettir başlıklı yazısını sunacağız. Kurt dumanlı havayı sever. Çünkü puslu, dumanlı havalarda, yani ortalığın karışık olduğu, görüş mesafesinin kısaldığı, ufkun daraldığı anlarda avlanmak kolaydır. Kafa karışıklığı içindeki avlarına çok kolay pusu kurar. İnsan kuzularının can düşmanı kurt şeytan da kafaların karışık olduğu, kargaşaya müsait zamanları iyi kollar. 15 Temmuz halkımızın iradesinden yana, vatanından, milletinden, bayrağından yana net bir duruş sergilediği bir süreç oldu. Ancak sonrasında 15 Temmuz'a sebebiyet veren örgütün şeklen dini bir cemaat halinde teşkilatlanmış olması, gizli ve açık din düşmanlarınca bir fırsat olarak değerlendirilmeye başlandı. Şu kadar hakim ve sarçı terör örgütü üyeliğinden atıldı. Kimse hukuk ne kötü bir şey demedi. Kaldırın şu mahkemeleri demedi. O meşhum girişimde şu kadar asker halkına ateş açtı. Kimse bu askerlik ne kadar kötüymüş diye ahmakça bir yorum yapmadı. Öğretmen, doktor, iş adamı, misaller çoğaltılabilir. Çünkü aklı selim sahibi herkes bilir ve teslim eder ki, istismar ve suistimal edilen şeyi suçlamak doğru değildir. Bu müesseseler, bu meslekler lüzumlu, hatta zaruridir. Zaten kıymetlerinden dolayı ele geçirilmeye çalışılmıştır. Bize düşen sapla samanı ayırmaktır. Fakat aynı hassasiyet cemaat ve tasavvuf hususunda gösterilmedi. Her cemaati potansiyel bir FETÖ namzedi olarak göstermeye kalkanlar oldu. Hatta kendisinin de neşriyat vasıtaları, gerek sivil toplumda gerek sosyal medyada örgütlenmeleri olan bir şahıs çıkıp FETÖ'den daha beter cemaatler var diyerek ortalığın dumanına duman katmayı vazife bildi. Üstelik bu şahıs birkaç sene evvel FETÖ elebaşının ayakkabı bağına dahi metiyeler düzen birisi olduğu halde. Hadiselere aktualite sisinin içerisinde bakarsak boğuluruz. Tarikat ve cemaatler ülkemizin de İslam toplumunun da bir hakikatidir. Kimi cemaatlerde kitap ve sünnete uygun olmayan haller olabilir. Kul kusursuz değildir. Cemaatlerin de o kusurlu kulların bir araya gelmesiyle meydana geldikleri unutulmamalıdır. Fakat bunların kesişme noktası takvadır. İnsanlar işlerinde hissettikleri manevi boşluğu doldurmak için cemaatlere yönelirler. Cenab-ı Hakk'ın emri açık. İyilik ve takva, Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Maide 2. Cemaat demek, iyilik ve takvada yardımlaşmak için bir araya gelmiş müminler demektir. İslam medeniyetinin tezahürlerinin büyük kısmını bu cemaatlere borçluyuz. Üsküdar'ımızda, günümüzde de fukaraya her gün aş veren, erzak dağıtan bir dergah varsa, bunun kökleri Aziz Mahmud Hüdayi ve hocası Üftadi Hazretlerine dayanır. Bütün dünyaya İslam'ın mütebessim çehresini ve derin merhamet ve muhabbet davetini duyuran Hazreti Mevlana varsa, onu yetiştiren Seyyid Burhaneddinler ve Şemsler sayesindedir. Yine onun izinden yürüyen Sultan Veletler, Şeyh Galipler, Yaman Dedeler, Tahirül Mevleviler sayesindedir. Fatihimizin ardında Hacı Bayram ve Akşemseddin, Muhteşem Süleyman'ımızın yanı başında Yahya Efendi vardır. Yakın tarihte ise tasavvuf ve tarikat bir varoluş mücadelesini gerçekleştirmiştir. Gerek ülkemizde gerek İslam dünyasının tamamında iki asırdır dini hayata büyük sadmeler vurulmuş, işgaller, yasaklar ve baskılar uygulanmış, halk kitlesinde bu umumi cereyana kapılarak dinden uzaklaşan çok kalabalık kesimler olmuş, ancak bugün cemaatler denilen yapılara sığınanlar bu fırtınalardan kurtulabilmiştir. Bugün en iyi cemaat cami cemaatidir gibi sözler söyleyenler, yakın geçmişte baskılar neticesinde cemaatsiz kalan camilerin ahıra çevrildiğini, satıldığını unutmamalıdır. Bugün camilerimize sahip çıkan cami cemaatlerinin meydana gelmesinde de karanlık zulüm günlerinde samanlıklarda, dağlarda ve takibat altında İslam'a hizmet eden gönüllülerin katkısı inkar olunmamalıdır. Daha düne kadar yakın geçmişte 15 yaşından küçük bir evladın Kur'an kursuna gitmesi yasaktı. Bir düşünelim. O dönemde kimler ne pahasına olursa olsun dini eğitime sürdürdü? Hatta bunca karanlık devirden sonra bugün dindar insanları devletleriyle barıştıran son yıllardaki faaliyetlerin zeminini yoklasanız, bunlara muvaffak olan kadroların hareket noktasında yine tasavvufi ocaklarla karşılaşırsınız. Eksiği noksan olsa da halkın imanı için kale vasfında olan bu yapılara, İslam düşmanlarının husumet beslemesi gayet anlaşılır bir şeydir. Bu sebeple gizli bir teşkilatlanmayla ileride bütün cemaatleri zor duruma düşürecek bir sahte cemaat kurulup bugünlerin çok önceden planlandığını düşünmek akla uzak değildir. Kurt, tıynetli insanların avlanmak için sevdiği dumanlı havalarda merhametli gönüller de imdad olmak için meydanlara koşarlar. İslam tarihi boyunca Moğol istilaları, Haçlı seferleri ve benzeri bilimum fetret devirlerinde mümin halka teselli gönül ehlinden gelmiştir. Fakirlik ve zarurette, zenginlik ve kudrette taşkınlıklara sebebiyet verebilir. Tasavvuf ehli böyle zamanlarda gönlünde o boşluğu hisseden insanlara kol kanat gelmiş, taşkınlıklara mani olmuş, devletin dahi olmadığı devirlerde halk için her şey olmuştur. Cihanın en büyük devleti olan Osmanlı'nın kurulduğu zemini kılcal damarlarına kadar dokuyan tamamen tasavvuftur, tarikatlardır ve onun sivil toplum teşkilatlanmaları demek olan ahilik ve benzeri teşkilatlardır. Aslen tasavvufun işi gönül dünyasının imarıdır. Tasavvuf, kötü huyları terk edip güzel ahlakı benimsemektir, benimsetmektir. Tasavvuf, nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesidir. İnsan yapısında mevcut olan kötülük meyillerini kontrol altına alıp takva tohumlarını yeşertebilmek için girilen manevi bir terbiye ve mukaddes bir eğitimdir. Tasavvuf, takvaya erebilme sanatıdır. Tasavvuf, istikamet üzere yaşayabilme dirayetidir. İstikamet ise kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, ilahi ve nebevi talimatları kalbi derinlikle idrak edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir. Kitap ve sünnetin ruhaniyeti içinde yaşamanın kalpte en büyük lezzet haline gelmesidir. Tasavvuf, rıza ve teslimiyettir. Hayatın medcezirlerine takılmama, değişen şartlar karşısında gönül muvazenesini, dengesini koruma, şikayeti unutup daima Allah'ın takdirinden razı olma olgunluğudur. Tasavvuf, muhabbetullah ve marifetullah'a ulaşarak Allah'a salih bir kul olabilme maharetidir. Tasavvuf, maddi manevi bakımdan kendini ihmal etmiş olan müminlerin diğergam bir gönülle mahlukata yönelerek onların noksanlıklarını telafiye çalışma mesuliyetidir. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, muhabbet ve hizmetin tabiatı asliye haline gelmesidir. Tasavvuf, kulu hakiki muhabbet ve dostlukla Allah'a vasıl eden mukaddes bir yolculuktur. Tasavvuf, esas hayatın ahiret hayatı olduğu idrakine ererek dünyanın gelgeç nefsani arzularına gönül bağlamaktan kurtulmaktır. Tasavvuf, Resulullah Efendimizin mübarek hayatıyla zahiren ve batınen bütünleşerek engin bir muhabbette kaynaşmaktır. Tasavvuf, Resulullah'ın zahiri batini tecellileri yani halidir. Onun içindir ki tasavvuf, Hazreti Peygamber'in ruhaniyetinden hisse alabilme gayretinden ibarettir. Neticede tasavvuf, Peygamberimizin ve ashab-ı kiramın vecd içinde yaşadığı takva hayatıdır. Bunların dışında kalan, özünü ve ölçüsünü Kur'an ve sünnetten almayan her şey ne kadar tasavvufa izafe edilirse edilsin, batıldır. Tasavvuf bir makam mevki değildir. Tam tersine hiçliği, abdi acizliği telkin eder. Günümüzde gerçek bir tasavvuf ve sahih bir İslam istikametine sahip olmayan yapılara kim dur diyecek diye sorulursa, Müslümanların henüz bu kadar güçlü, müstakil, bağımsız, tesir altında olmayan üst teşkilatlara sahip olmadığını üzülerek belirtmemiz gerekir. Zaten bu problemin bir sebebi bu sahipsizliktir. Geçmişte halifelik, şeyhülislamlık, meclisi meşayih gibi müesseselerimiz varken bunların murakabesi daha kolaydı. Yine de halkımızın dini bilgi seviyesi artırıldıkça, nesiller kitap ve sünnet istikametinde yetiştirildikçe, işlerindeki manevi boşluğu yanlış adreslerde doldurmaya çalışmalarının önüne geçilebilecektir. Bazen insanlar tasavvufi terbiye ile İslami tedrisatı da karıştırabiliyorlar. İlmi tedrisat ihtiyacı başkadır, tasavvufi terbiye ihtiyacı başkadır. Muhammed Hamidullah'ın şu mektubundaki notlar, tasavvufun bu gönle hitap eden dilini ne güzel ifade eder. Benim yetişme tarzım akılcıdır. Hukuki çalışma ve incelemeler bana inandırıcı bir şekilde tarif ve ispat edilemeyen her şeyi reddettirmiştir. Muhakkak ki ben namaz, oruç vesaire gibi İslami vazifelerimi tasavvufi sebeplerle değil, hukuki sebeplerle ifa ediyorum. Kendi kendime diyorum ki, Allah benim Rabbimdir, sahibimdir. O bana bunları yapmayı emretmiştir. O halde yapmalıyım. Bundan başka hak ve vazife birbirine bağlıdır. Allah bunları ben istifade edeyim diye bana emretmiştir. Şu halde ben ona şükretmekle vazifeliyim. Batı toplumunda Paris gibi bir muhitte yaşamaya başladığım zamandan beri hayretle görmekteyim ki Hristiyanların İslamiyet'i kabulü, onları İslam'ı kabule sevk eden fıkıh ve kelam alimlerinin görüşleri değil, İbn Arabi ve Mevlana gibi sufilerdir. Bu konuda benim de şahsi müşahadelerim olmuştur. İslami bir konuda benden izah istendiği zaman benim verdiğim akli delillere dayanan cevap soranı tatmin etmiyordu. Fakat tasavvufi izah meyvesini vermekte gecikmiyordu. Bu konuda tesir gücümü gittikçe kaybettim. Şimdi inanıyorum ki Hülagu'nun yakıp yıkan istilalarından sonra Gazan Han zamanında olduğu gibi bugün en azından Avrupa ve Afrika'da İslam'a hizmet edecek olan ne kılıç ne de akıldır. Fakat kalp yani tasavvuftur. Bu müşahededen sonra tasavvuf konusunda yazılan bazı eserleri incelemeye başladım. Bu benim gönül gözümü açtı. Anladım ki Hazreti Peygamber zamanındaki tasavvuf ve büyük İslam mutasavvıflarının yolu ne kelimeler üzerinde uğraşmak ne de manasız şeylerle meşgul olmaktır. Fakat insanla Allah arasındaki en kısa yolda yürümektir. Şahsiyetin geliştirilmesi yolunu aramaktır. İnsan kendisine yüklenen vazifelerin sebeplerini arıyor. Manevi sahada maddi izahlar bizi hedeften uzaklaştırmaktadır. Ancak manevi izahlardır ki insanı tatmin etmektedir. İnsanımızın hak şerleri hayır eyler nüktesiyle bu sancılı devirden daha güçlü çıkması temennisiyle. Değerli dinleyenler, programımızın başında Mustafa Asım Küçükahçı'nın kaleme aldığı Cemaat Rahmettir başlıklı yazısını paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından bir başka yazıyla programımıza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi de İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı Birlik ve Beraberlik başlıklı yazısını sunuyoruz. Tarih yeryüzünde insanlara gayet net bir şekilde şu hakikati göstermiştir. Geçmişte birlik ve beraberlik içinde yaşayan toplumlar hep güçlü olmuşlardır. Yeryüzüne adalet dağıtmışlar, zengin kültür ve medeniyetler meydana getirmişlerdir. Buna karşılık birlik ruhunu tesis edemeyen toplumlarsa iz ve adres bırakamadan kısa zamanda tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Düşmanın klasik taktiği böl, parçala ve yut veya yönet şeklinde özetlenebilir. Bilindiği gibi 13. asır Anadolu'sunda doğudan Moğolların, batıdan Haçların saldırısı ve iç ayaklanmalarla birlik ve dirlik bozulmuş ve çalkantılı bir dönem yaşanmıştır. Böylesi feci hadiselerin vuku bulduğu, milli birlik ve beraberliğin bozulduğu bir dönemde göçebe Türkmenler arasında Yunus Emre, esnaf arasında Ahi Evran, münevverler arasında Mevlana ve gezgin Türkmenler arasında da Hacı Bektaş Veli Anadolu'da milli birlik ve bütünlüğü sağlama faziletini gösterebilmişlerdir. En güçlü dönemde Cihan Padişahı Yavuz dahi bir cihan devleti olan Osmanlı'nın birlik ve beraberliğinin bozulmasından ve halkının ihtilafa düşmesinden endişe ediyor ve şöyle diyordu. Milletimin ihtilaf ve ayrılığa düşmesi endişesi, kabrimin köşesinde bile beni rahatsız eder. Düşmanlarımın hücumunu savuşturmak için çaremiz birlikken, bir olmazsa millet perişan eyler beni. Kızgın demirle dağlanmış gibi yanarım. Yavuz'un endişesi nice zaman sonra gerçek olmuştur. Çünkü 19. asırda düşmanın oyunları ve entrikalarıyla ve bizim de gafletimiz neticesinde içte birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmiştik. Artık dev Osmanlı kan kaybetmeye başlamıştı. Batı'nın Osmanlı'yı Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da önce bölmesi, sonra parçalaması sürecini insanlık yakın tarihte gördü ve yaşadı. Şu anda da Osmanlı'dan kopardığı ülkeleri kendi güdümünde nasıl yönettiğini hep birlikte görmekteyiz. Bugün Filistin'e insanlık dışı zulmü uygulayan Batı destekli İsrail'e, Arap devletlerinin hiçbirisinin ses çıkaramaması, bu hakikatin tercümanı değil midir? Orta Doğu'da cereyan eden bugünkü elim hadiselerde aynı mantığın ürünüdür. Millet olarak 7'den 70'e seferber olup, eski birlik ve dirliğimizi tesis etmeye odaklanmamız gerekir. Çünkü siz dünyanın en güzel coğrafyasında ve en stratejik noktasında yurt tutmuşsanız eğer, dünyanın güçlüleri sizi rahat bırakmazlar. Nitekim bırakmıyorlar ve hiçbir zaman da bırakmayacaklar. Biz kainatta gayet net olarak birlik içinde hareket eden bir düzen ve ahenk görmekteyiz. En basitinden ay ve güneş hareket halinde oldukları halde birbirlerine hücum ediyorlar mı? Yıldızlar birbiriyle çarpışıyor mu? Gökle yer birbirine rakip oluyor mu? Hepsi de bir ahenk içinde vazifelerini icra etmektedir. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın mutlak birliğine delildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu keyfiyete şöyle temas edilir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilah bulunsaydı, yer ve gök, yani bunların düzeni kesinlikle bozulup giderdi. Enbiya 22. Dinimiz İslam, tevhid, birlik dinidir. Cenab-ı Hak 18 bin alemin tek ilahıdır. İbadetleri olan cami ise cem eden, toplayan, bütünleştiren demektir. Müminleri bir araya getiren mekandır. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ırkları, renkleri ve dilleri farklı yaklaşık 5 milyon Müslümanın Arafat'ta bir araya gelip birlik oluşturmasının da çok geniş bir manası vardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Hepiniz birden Allah'ın ipine, kitabına ve dinine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın." buyurur. Ali İmran 10. Bir başka ayeti kerimede ise Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Enfal 42. diye birlik olma hususunda bizi uyarmaktadır. Biz bu cennet vatanda dirlik ve huzur içinde olmak için birlik içinde yaşamayı ısrarla vurgularken tek tip bir birliktelikten elbette söz etmiyoruz. İçimizdeki farklılıklar kültürel zenginliğimizdir. Birbirimizi asimile etmeden, karşımızdakine saygı göstererek ve hoşgörülü davranarak yüce ideallere ulaşmada birlik ve bütünlük içinde hareket etmenin önemine ve gereğine işaret etmekteyiz. Birlik içinde hareket ettiğimiz sürece dün olduğu gibi bugün de güçlü ve kuvvetli olacağımız muhakkaktır. Bizim Çanakkale ve İstiklal zaferlerimizi el ele vererek milli ve dini şahlanışımızla birlikte milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımızı unutmayalım. 7. asrın sonlarına doğru Afrika valisi olan Ukbe bin Nafi, Kuzey Afrika'yı bir baştan öbür başa fethediyor. Atlas Okyanusu'na dayanarak atını denize sürüyor ve ellerini semaya açarak şöyle diyordu: "Ya Rabbi, bu derya ilerlememe engel olmasaydı, senin ulu adını yaymak için daha uzaklara gidecektim." Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr'ın komutanı Tarık bin Ziyad, Atlas Okyanusu'yla Akdeniz'i birbirine bağlayan Septe Boğazı'ndan İspanya'ya geçmişti. Askerinin geriye dönüş ümitlerini kırmak için de gemilerin tamamını yaktırmıştı. 711'de gerçekleşen bu hareket öylesine hızlı yayıldı ki İspanya tamamen fethedildikten sonra Fransa içlerine kadar da ilerlemişti. Müslümanların İspanya'da kurdukları devletler öylesine bir medeniyet meydana getirmişlerdi ki Avrupa'da bir benzeri daha yoktu. İslam medreselerinde okuyup ilim tahsil etmek Avrupalılar arasında bir yarışa dönüşmüş ve moda haline gelmişti. Hatta Avrupa'nın her köşesinden yığın yığın öğrenci İslam medeniyetinin doğruğa ulaştığı Endülüs'e akın etmekteydi. 1030 tarihinde birlik bozuldu ve Endülüs Emevileri yıkıldı. Onun yerinde Tavaif-i Müluk denilen tam 14 emirlik kuruldu. Birbirleriyle uğraştılar. Avrupa'da böyle üstün bir medeniyet kuran Müslümanların varlığına tahammül edemeyen Hristiyan dünyası, onların aralarında ayrılığa düşmelerini fırsat bilerek kendileri birlik kurdular ve Müslümanları Avrupa'dan attılar. Endülüs Müslümanlarının bu yıkılışının en büyük sebebi birlik ve beraberliklerini bozmaları ve kendi aralarındaki boğuşmaları olmuştur. Endülüs'ü ele geçiren Hristiyanlar, İslam kültür ve medeniyetine ait her şeyi yakıp yıkmışlar ve taş taş üstünde bırakmamışlardı. Tam 600 cami, 80 medrese, 50 hastane ve 900 hamamı yerle bir etmişler ve Kuzey Afrika'ya geçemeyen Müslümanların hepsini kitleler halinde kılıçtan geçirip katletmişlerdi. O muhteşem İslam medeniyetine sahip olan Endülüs, kendi içindeki birlik ve beraberliği bozduktan sonra yok olmuştur. Hunların ve Göktürklerin yıkılmaları da kendi aralarındaki ayrılıktan kaynaklanmıştır. Selçuklu ve Osmanlı da hakeza öyledir. Bu noktada Hazreti Musa'nın yaptığı duayı hatırlayalım. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak eder misin Allah'ım? Araf 155 ve Kur'an-ı Kerim'den bir uyarı: "Ey Müslümanlar! Birbirinize girmeyin. Sonra kalplerinize meskenet, korku, acz çöker de devletiniz, gücünüz, kuvvetiniz gider." Ali İmran 103. Celaliniz olmasın, cemalinize çengel. Cemaliniz olmasın, celalinize engel. Evet, İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı Birlik ve Beraberlik başlıklı yazısını aktardık programımızda son olarak değerli dinleyenler. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından paylaştık yazılarımızı ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.